Yuhanna 12. bölüm 25. ayette canını seven onu yitirir. Ama bu dünyada canını gözden çıkaran onu sonsuz yaşam için koruyacaktır, diyor İsa Mesih. İsa onlara şu karşılığı verdi. Kimdi buradaki onlar? Herhalde hem öğrenciler hem de Yunanlılardı. Öyle görünüyor ki öğrenciler içeriye girip İsa'yı çağırmışlar. İsa da Yunanlıların bulunduğu avluya gelerek onlarla konuşmaya başlamıştı. Öyle inanıyorum ki İsa kendisiyle konuşmaya gelen insanlardan hiçbirini bir mazeret öne sürerek geri göndermemiştir. Kim onunla görüşmek, konuşmak istemişse bunu rahatça yapabilmiştir. Bu Yunanlılar İsa'yı görmeye gelmişlerdi. Çünkü İsa ile ilgili olarak çok şey duymuşlardı. Onun mucizelerini ve de özellikle Lazar'ı ölümden diriltişini duymuş olmalıydılar. İsa Mesih şimdi burada kendisiyle görüşmeye gelen Yunanlıların dikkatini kendisinin üzerine gerileceği çarmıha çekiyordu. İsa artık iyice çarmıhın gölgesine girmişti. Pek yakında çarmıha gerilerek öldürülecekti. Bu nedenle şimdi onlara saat geldi diyordu. Neyin saati gelmişti? Çekmeye geldiği elem ve sıkıntıların başlama saati gelmişti. Anımsayacaksınız, İsa Mesih hizmetinin başlarındayken annesi Meryem'e benim saatim henüz gelmedi demişti Yuhanna 2. bölüm 4. ayette. Ama işte beklenen bu saat şimdi gelip çatmıştı. İsa Mesih çarmıha gidiyordu. İsa'nın çarmıh konusundaki düşüncesi Romalıların düşüncesinden çok farklıydı. Romalılara göre çarmıh bir tür utanç, düşüklük ve rezalet aracıydı. Cellatın elinde bir tür elektrikli sandalye, gaz odası ve yağlı urgan gibiydi. İsa Mesih ölüme, haç üzerindeki bu utanç verici ölüme razı olacak kadar kendisini alçaltmıştı. Peki niçin? Mesih uğrumuza lanetlenerek bizi yasanın lanetinden kurtardı. Galatyalılar 3. bölüm 14. ayette çünkü ağaç üzerine asılan herkes lanetlidir diye yazılmıştır. Daha sonra ölümün 3. gününde İsa Mesih ölüler arasından dirildi. Yücelik ve hürmet tacını giydi çünkü İbraniler 12. bölüm 2. ayette o kendisini bekleyen sevinç uğruna utancı hiçe sayıp çarmıhta ölüme katlandı ve Tanrı'nın tahtının sağında oturdu. Tanrı'nın yüceliği İsa Mesih'in çarmıhında görülmektedir. İsa Mesih'in kendisiyle ilgili olarak yüceltme zamanının geldiğini söylemesi bu nedenledir. Sevgili dostum, İsa sizin ve benim için haç üzerinde öldüğü zaman yücelik bulmuştur. Yine o mezardan çıktığı, ölümden dirildiği zaman yücelik bulmuştur. Merhamet, affetme ve bağışlama işte İsa'nın bu haçında bulunmaktadır. Bundan sonra Rabbimiz buğday tanesinin fiziksel anatomisini kullanarak büyük bir ruhsal ilkeyi tanıtacaktı. Bir buğday tanesi toprağın içerisinde öldüğü halde filizlenip büyüyebiliyor ve ürün verebiliyordu. Buğday tanesinin ürün verebilmesi için önce ölmesi gerekiyordu. Birçok insan İncil kayıtlarını ve İsa'nın yaşamıyla ilgili belgeleri okuyunca İsa Mesih'i öğrendiklerini ve gördüklerini zannediyorlar. İncil okumakla tarihte yaşamış İsa'yı görüyorlar ama onun çarmıhtaki ölümünü ve ölümden dirilişini anlamadıkça hiçbir zaman İsa'yı görmüş olmayacaklar. O bizler kurtulabilelim diye öldü. Bizler yaşayabilelim diye o kendisini ölüme teslim etti. İsa'yı haç üzerinde sizin için ölen kişi olarak görmedikçe onu asla tanımış olamazsınız. Çünkü dünyanın günahları uğruna canını veren kişi odur. Bu sözler İsa'yı görmeye gelen Yunanlılara söylenecek sözler miydi? Onlar bu sözlerin anlamını kavrayabilecekler miydi? İsa Mesih burada onlara kendisini fiziksel olarak görmelerinin ötesinde bir şeylerin daha var olduğunu söylemeye çalışıyordu. Onların anlamasını istediği önemli gerçek kendisinin öleceğiydi. İsa toprağa konulacaktı. O küçücük buğday tanesi toprağın içinde öldüğü zaman yeniden yaşam ortaya çıkabilirdi. İsa da ölecek ama sonra ölümden dirilecekti. Burada görmemiz gereken önemli nokta budur. İsa Mesih kendisini görmeye gelen Yunanlılara büyük bir gerçeği açıklıyordu. İki çeşit yaşam vardı ve bunlar burada birbiriyle karşılaşıyordu. İsa'nın can yaşamı olarak bilinen fiziksel yaşamı vardır. Bu dünyanın şeylerinden zevk alan ve duyguların isteklerini yerine getirerek tatmin olan bir yaşamdır. Canını seven onu yitirir. Burada söze edilen can, sahip olduğumuz fiziksel doğal yaşamımızdır. Bu canımızı istediğimiz kadar keyiflendirebilir, güzelleştirebilir ve dünyanın zevklerinden pay alabilmesi için her çeşit imkanı seferber edebiliriz. Bir zamanlar kiliseye gidip gelen ama sonra her çeşit tanrı ve insan yasalarını ayaklar altına alan ve günah içerisinde sarhoş bir şekilde yaşayan çok zengin bir adamın cenaze töreninde kendisinden vaaz vermesi istenilen bir İncil vaizinin verdiği güçlü, sansasyonel bir vaaz dinlemiştim. Olay Texas eyaletinin küçük ama oldukça zengin bir kasabasında olmuştu. Cenaze törenine katılmak için çok sayıda insan gelmişti. Gelenlerin çoğu da oldukça zengin kimselerdi. Bu İncil vaizi orada öyle bir şey yaptı ki ben olsaydım yapamazdım. Aslında ben de yapabilsem çok iyi olur diye düşünüyorum. Bu adam anlaşılır bir şekilde İncil'i müjdeledi. Sonra vaaz ettiği yerden inerek tabutun yanına geldi ve orada günahın insana neler yapabileceğini, insanı sonuçta nasıl cehenneme yollayabileceğini vaaz etti. İnsanlar hemen rahatsız olmaya başlamışlardı. Sonra bu adam cenaze törenine katılan insanları cesedi son kez görmeleri için tabutun yanına çağırınca onlara şöyle dedi. Bu adamın hayatı bitti. Yaşayacağı her şeyi yaşadı. Artık hiçbir şeyi yok. Tanrı'yı görmezlikten geldi ve İsa Mesih'e sırtını çevirdi. Evet, sonra bu adam kalabalığa dönerek onlara şöyle dedi. Eğer sizler de Rab İsa Mesih'e dönmezseniz sizin başınıza da bu aynı şeyler gelecektir. Sanırım bundan daha net bir mesaj olamazdı. Bazılarının hoşlarına gitmediyse de söylediği sözler tam yerinde ve İncil'e uygun sözlerdi. O genç vaizi kutluyorum. Hiçbir zaman İncil'in gerçeklerinden taviz verilmemelidir. Evet, bizler de İncil'i aynı kararlılıkta ve taviz vermeden duyurmalıyız. Çünkü bu sözleri Rabbimizin kendisi söylemiştir. Her kim canını severse onu kaybedecektir. Nasıl canını severse her şeyden fazla dünya zevklerini ve bedenin arzularını tatmin etmeyi severse, sadece dünya için yaşarsa canını o zaman kaybedecektir. Buna karşılık olarak Rab İsa şu kıyaslamada bulunuyordu. Ama bu dünyada canından nefret eden onu sonsuz yaşam için saklayacaktır. Bu ne demektir? Eğer bu dünyanın zevkleri ve arzuları peşinde yaşamazsanız, o zaman canınızı sonsuz yaşam için saklarsınız demektir. Ve sonsuz yaşam nereden gelir? Sonsuz yaşam toprağa düşen buğday tanesinin Rab İsa Mesih'in ölmesi ve ölümden dirilmesiyle ortaya çıkar. Canınızı ancak bu yolla kurtarabilirsiniz. Bunun başka bir yolu ve yöntemi daha yoktur. Yuhanna 12. bölüm 26. ayette bana hizmet etmek isteyen ardımdan gelsin. Ben neredeysem bana hizmet eden de orada olacak. Baba bana hizmet edeni onurlandıracaktır diyor İsa Mesih. İsa Mesih onlardan kendisini izlemelerini istiyordu ve kendisi çarmıh ölümüne doğru yaklaşmaktaydı. Kendisi neredeyse kendisine hizmet eden kişinin de orada olacağını vaat ediyordu. Eğer bir kimse bana hizmet ederse babam o kişiyi onurlandıracaktır diyordu. Ve şimdi geldiğimiz bölümlerde İsa Mesih'in saatinin geldiğini görüyoruz. Yuhanna 12. bölüm 27. ayette şimdi yüreğim sıkılıyor ne diyeyim? Baba beni bu saatten kurtar mı diyeyim ama ben bu amaç için bu saate geldim. İsa Mesih'in haçı ile ilgili olarak sizin ve benim anlayamayacağımız bir acı vardı. O sadece insanların elinde zulüm görmemişti. Bu zaten yeter, artardı bile. Ama o daha da fazla elem ve acı gördü. Senin ve benim günahlarımız onun üzerine kondu. O acılar çekmiş elemler adamıydı. Kendisinin değil ama tüm dünyanın günahını taşıyordu. Yeşaya 53. bölüm 4. ayette gerçekten acılarımızı o yüklendi. Üzüntülerimizi o taşıdı diyor. Günahımız onun üzerine yüklendi. O bizim uğrumuza resmen günah oldu. Yeşaya 53. bölüm 10. ayette ise ne var ki Rab onun ezilmesini uygun gördü, acı çekmesini istedi. Canını suç sunusu olarak sunarsa soyundan gelenleri görecek ve günleri uzayacak. Rabbin istemi onun aracılığıyla gerçekleşecek diyor kutsal kitap. İsa Mesih her ne kadar kutsal, lekesiz ve günahkarlardan ayrıydıysa da sizin ve benim yararımız uğruna günah oldu. Onun bizim uğrumuza günah olması bizim anlayamayacağımız gerçeklerden bir tanesidir. Batı'da oldukça bilinen bu ilahi sözleri bu durumu çok iyi özetler. Ey çoban, nedir sende tüm bu kan izleri? Döktün kanını bulmaya koyunumu. Neden ellerin böyle yaralı? Taş ve çalı diken kanattı beni. Çobanı duydu koyun. Çoban da koyunu. Sevinç ile omuzuna kaldırdı. Gelin komşular, hep sevinelim. Buldum yitirilen ben koyunumu. Mutlu gündür, mutlu gündür. Çoban çok çok sevinçlidir, koyun güvendedir. Çarmıha gitmeden önce canı ölüm derecesinde sıkıntılıydı. Çok durgun görünüyordu ama onun bu dünyaya gelmesinin zaten tek nedeni buydu. Gelecek ve çarmıh üzerine asılarak bu ölümün utancını yaşayacaktı. Aynı zamanda çarmıhta övünecek bir yücelik de vardı. Bunu ne kadar çok düşünürsek ona o kadar çok minnettar olacağız. Elçi Paulus Galatyalılar 6. bölüm 14. ayette şöyle der. Rabbimiz İsa Mesih'in çarmıhından başka bir şeyle asla övünmem. Bu sözlerin burada önceki son iki ayetle nasıl bağlantılı olduğunu herhalde görüyorsunuz. Rabbimiz çok yakında kendisini insanlık soyunun kurtuluşu için feda edecek, bu uğurda kurban edilecekti. Kendisini izleyecek bütün inanlara da bu aynı çağrıda bulunuyordu. Her kim bu dünyada canından nefret ederse onu sonsuz yaşam için saklayacaktır. Bana hizmet etmek isteyen ardımdan gelsin. Bir kişinin yaşam biçimine bakarak nereye gittiğini, kimi izlediğini kolayca görebilirsiniz. Kendi yaptığımız iyilik ve sevaplarla kurtulacağımızı sanıyordum. Oysa siz işlerden çok iman üzerinde duruyorsunuz diyenler olabilir. Doğrudur. İşlerden çok iman üzerinde duruyoruz. Çünkü kurtuluşumuz işlerle, amellerle, insan çabası, gayreti ve bilgisiyle değil, İsa Mesih'e olan iman yoluyladır. Eğer kurtulacaksanız bu iman yoluyla olacaktır. Elçilerin İşleri 16. bölüm 31. ayette onlar Rab İsa'ya iman et, sen de ev halkında kurtulursunuz dediler. Ama ona gerçekten iman ederseniz o zaman o sizin yaşamınızı değiştirecektir. İman ettiğinizi söylediğiniz halde yaşamınız hala değişmiyorsa bir eksiklik var demektir. Ona gerçek anlamda inanmıyor, güvenmiyorsunuz. Cebindeki her kuruşu bu dünyada mal mülk edinmek için harcayan bir Mesih inanlısını gördüğüm zaman bu kişinin Rabbin gelişini nasıl beklediğini ya da ümit ettiğini merak ederim. Çünkü canını seven onu kaybeder. Dikkat ederseniz İsa Mesih, ben neredeysem bana hizmet eden de orada olacak. Baba, bana hizmet edeni onurlandıracak şeklindeki sözleriyle de paralellik içerisindedir. Buradaki sorun, Rabbin burada bizimle birlikte olup olmaması değil ama bizim onun bulunduğu yerde olup olmamamızdır. Bir defasında adamın birisi bana şöyle dedi. Ben İncil'in öğretişlerine pek kulak asmayan, kutsal kitaptan da oldukça sapkın bir kiliseye gider gelirim. Ama Rab İsa'yı da beraberimde götürürüm. Sevgili dostum, iyi dinle. Rab seninle o kiliseye gitmiyor ama sen onun olduğu yere gitmelisin. Bizim sahip olduğumuz kurtuluşumuz basit ve ucuz bir kurtuluş değildir. İsa'nın bu saati ona zor geliyordu. Eğer mümkün olsaydı babadan kendisini bu acı kaseden içmesini engellemesini isteyecekti. Ama o da biliyordu ki yeryüzüne gelmesinin temel nedeni buydu. İsa kendisine zor da görünse günahlılar için haç üzerindeki bu acı ölümü tadacaktı. Bu nedenle babaya seslenerek Yuhanna 12. bölüm 28. ayette baba adını yücelt. Bunun üzerine gökten bir ses geldi. Adımı yücelttim ve yine yücelteceğim. İsa Mesih'in en başta gelen amacı Baba Tanrı'yı yüceltmekti. Bizler için de ne büyük bir ders, değil mi? Bizler ofluyor, pufluyor ve başımıza gelen bütün olumsuz gelişmelerden dolayı Tanrı'dan hesap soruyoruz. Ama Mesih'in Baba Tanrı'ya söylediği şu sözleri söylemesini bizler de öğrenmeliyiz. Baba, çektiğim bu sıkıntı ve acıya rağmen adını yücelt. İsa Mesih'in bu sözleri karşısında gökler sessiz kalamazdı. Yanıt gelmeliydi. Baba Tanrı sesli bir şekilde karşılık verdi. Anımsayacaksınız. Baba Tanrı yukarıdan dünyada bulunan oğlu İsa Mesih'e sesli olarak 3 kez konuşmuştu. Önce hizmetinin başlangıcında, sonra ortalarında ve son olarak da hizmeti son bulurken. Dikkat ederseniz bu 3 olayda İsa Mesih'in ölümüyle ilintili olaylardır. Birincisi İsa Mesih'in kendisini günahlı insanlarla özdeşleştirdiği vaftiz olayıydı. İkincisi ise İsa Mesih'in dağda görüntüsünün değiştiği, yüzünün ve giysilerinin çok parlak bir görünüm aldığı olaydı. O olayda İsa Mesih'in yanında beliren Musa ve İlyas, İsa'nın Yeruşalim'de gerçekleştireceği kefaretiyle ilgili olarak konuşmuşlardı. Konuyla ilgili Luka 9. bölüm 30 ve 31. ayetlere bakabilirsiniz. İsa Mesih'in hizmetinin son bulduğu bu üçüncü olayda da Rab kendi ölümünden söz ediyordu çünkü saati gelmişti. Yuhanna 12. bölüm 29 ila 30. ayetlerde orada duran ve bunu işten kalabalık gök gürledi dedi. Başkaları bir melek onunla konuştu dedi. İsa bu ses benim için değil sizin içindi dedi. Peki burada kim haklıydı? Hiçbiri. İsa ile konuşan bir melek değildi. Baba Tanrı'ydı onunla konuşan. Bunun doğaüstü bir şey olduğunu anlamıştı. Bunlar eski antlaşma dönemlerinde meleklerin ne gibi hizmetlerde bulunduklarını ve Tanrı'nın insanlara duyurmak istediği haberleri genellikle Rabbin meleği aracılığıyla duyurduğunu biliyorlardı. Ancak Rabbin meleği denilen kişinin insan bedenine bürünmezden önce insanlara bu şekilde görünen Mesih olduğunu bilmiyorlardı. Diğer grup ise bunun bir gök gürlemesi olduğunu sandı. Bunu kendi mantıklarına uygun bir şekilde buna doğal bir anlam vererek yorumlamışlardı. Bugün de birçok insan, bazı imanlılar bile buna benzer tepkiler göstermeye devam etmektedir. Kutsal yazıların hatalarla dolu olduğuna, mucizelerin cinler ve meleklerin hayal ürünü olduklarını söyleyenler çok. Bu insanlar doğaüstü mucizelere inanmadıkları için bunun sadece bir gök gürlemesi olabileceğini düşünüyorlardı. Kutsal yazılar İsa Mesih'in doğumunun doğaüstü bir olay olduğunu açıklar. İsa Mesih'in yaşamı mucizelerle dop doluydu ve ölümü bir buğday tanesi gibiydi. Toprağın içinde kalmadı. Tıpkı ekin filizi gibi toprağın üzerine çıktı. Ölümden dirildi. Kutsal kitaptan sapmış sözde Ribelal, bir Hristiyan yazar şöyle demişti kitabında. İsa'nın kemikleri İsrail semalarının altında bir yerlerde hala bugün yatıyor. Zavallı adam. Peki neredeymiş İsa Mesih'in kemikleri? Kendisi gidip görmüş mü? Bu kemiklerin İsa'nın kemikleri olduğunu kanıtlamış mı? Hayır, hayır. Zaten İsa'nın kemikleri yeryüzünün hiçbir yerinde bulunamaz. Çünkü o ölümden bedeniyle dirilmiştir. Ölümden bedensel olarak dirilmiş birinin kemikleri mi olurmuş? İşte adam imansızlığından ne yapacağını ve ne söyleyeceğini bilemiyor. Tüm bu ruhsal gerçekler karşısında gök gürledi diyerek işin içinden çıkacağını zannediyor. Bu günahlı haliyle doğal insanın doğal bir tepkisidir bu. Ruhsal gerçekleri anımsayabilmek içinse ruhsal anlayışa ihtiyacımız var. Rabbin sözüne yaklaştığımızda kutsal ruhun anlayışımızı açması gerektiğini kabul etmemiz gerekmektedir. Yuhanna 12. bölüm 31 ila 33. ayetler arasında bu dünya şimdi yargılanıyor. Bu dünyanın egemeni şimdi dışarı atılacak. Ben yerden yukarı kaldırıldığım zaman bütün insanları kendime çekeceğim. İsa bunu nasıl öleceğini belirtmek için söylüyordu diye yazıyor. İsa Mesih'in çarmıh üzerindeki ölümü dünyanın ve bu dünyanın ilahı olan şeytanın yargılanması içindi. Yuhanna 16. bölüm 7 ila 11. ayetler arasındaki sözler uyarınca bu kutsal ruhun tanıklıkta bulunacağı gerçeklerden bir tanesiydi. Bizler bugün yargılanmış, hükmolunmuş bir dünyada yaşıyoruz. İsa Mesih dünyanın günahlarının karşılığını ödemek için öldü. Eğer dünya, yani dünyada yaşayan insanlar bunu kabul etmezlerse o zaman yargılanacaklardır. Bu dünyanın ilahı olan şeytan nasıl kesilip atılacak? Sanırım bu işlem aşamalı bir işlem çerçevesinde bütünlüğe kavuşacaktır. Ben eminim İsa Mesih haç üzerinde öldüğü zaman şeytan neler olup bittiğini anlayamamıştı. Onun yenilgisi diye gördüğü olay birden büyük bir zafere dönüşüvermişti. Şeytan savaşı orada çarmıhta kaybetmişti. İsa Mesih'in bu dünyanın reisi atıldı demesinin gerekçesi budur. Bundan sonra ikinci aşama olarak Vahiy kitabının 12. bölümünün 10. ayetinde şeytanın gökten atılacağını görmekteyiz. Vahiy 20. bölüm 3. ayette onun dipsiz derinliklere ve Vahiy 20. bölüm 10. ayette ise ateş gölüne atılacağını okuyoruz. Şeytanın yenilgisinin son aşaması bu olacak. İsa Mesih çarmıhta öldüğü zaman şeytanın hüküm fermanı mühürlenmiş oldu. Çarmıh Mesih'in zaferini, şeytan da yenilgisini gösterir. İsa Mesih burada ölümüyle insanlara kurtuluş yolunun açılacağını bildiriyordu. Onun ölümü tüm insanları kendisine çekecekti. İman edenler kurtulacaklar, onu reddedenler ise mahvolacaklardır. İsa Mesih'i diğer insanların önünde yüceltmenin, onun tüm insanlığın kurtuluşu için öldüğünü duyurmanın ne kadar çok önem taşıdığını şöyle bir düşünün. Bugün kiliseye gidip geldiği halde kurtuluş müjdesini duymayan milyonlarca ismen Hristiyan vardır. Diğer dinlere mensup insanların sayısı milyarlarla ifade ediliyor. Gerçi yaşlısıyla, yoksulu zenginiyle, kadını erkeğiyle milyonlarca, yüz milyonlarca insan henüz bu kurtuluş haberini duymuş değildir. Yukarıya kaldırılmış, çarmıha gerilmiş bir İsa'yı ne yazık ki dünya pek fazlasıyla tanımıyor. Bunu tanıtmak, onu tanıyanların görevidir. İşte biz bu nedenle sizlerin karşısındayız. İncil'i bu nedenle sizlere duyuruyoruz. Sizler de bu haberi duyasınız ve duyarak kurtarıcı İsa'ya iman edesiniz diye. Bu haber iyi haberdir. Bu haber müjdedir. İsa Mesih'in haç üzerinde günahlar için öldüğü haberi İncil mesajının temelini oluşturur. Bu mesajın yer almadığı diğer herhangi bir haber İncil'in mesajı değildir. Çünkü İncil günahlıların kurtuluş bulması için çarmıh üzerinde kefaret eden, ölen bir Mesih'i müjdelemektedir. Yuhanna 12. bölüm 34. ayette kalabalık ona şöyle karşılık verdi. Kutsal yasadan öğrendiğimize göre Mesih sonsuza dek kalacaktır. Nasıl oluyor da sen, insanoğlu yukarı kaldırılmalıdır diyorsun. Kimdir bu insanoğlu? Kalabalığın İsa ile ilgili düşüncelere allak bullak olmuştu. İsa'ya Mesih geldiği zaman sonsuzlar boyu egemenlik sürecek. Oysa sen şimdi bu dünyada kalmayıp öleceğini söylüyorsun. Bu nasıl iştir diyorlardı. Anlamamışlardı. Neydi anlaşılmayan? Yuhanna 12. bölüm 35 ila 36. ayetlerde İsa, ışık kısa bir süre daha aranızdadır dedi. Karanlıkta kalmamak için ışığınız varken yürüyün. Karanlıkta yürüyen nereye gittiğini bilmez. Sizde ışık varken ışığa iman edin ki ışık oğulları olasınız. İsa bu sözleri söyledikten sonra uzaklaşıp onlardan gizlendi. İsa böylece geri çekiliyor ve halka açık hizmetini sona erdiriyordu. O, yeryüzüne egemenliğini kurmak için yeniden gelinceye kadar artık hiçbir zaman kendisini açıkça göstermeyecektir. Yuhanna 12. bölüm 37 ila 41. ayetler arasında gözleri önünde bunca doğaüstü belirti gerçekleştirdiği halde ona iman etmediler. Bütün bunlar peygamber Yaşaya'nın söylediği şu söz yerine gelsin diye oldu. Rab verdiğimiz habere kim inandı? Rabbin gücü kime açıklandı? İşte bu yüzden iman edemiyorlardı. Nitekim Yaşaya başka bir yerde de şöyle demişti. Tanrı onların gözlerini kör etti ve yüreklerini nasırlaştırdı. Öyle ki gözleri görmesin, yürekleri anlamasın ve bana dönmesinler. Dönselerdi onları iyileştirirdim. Bunları söyleyen Yaşaya, İsa'nın yüceliğini görmüş ve onun hakkında konuşmuştu. Anlaşılmayan şeyin ne olduğunu burada açıkça görüyoruz. Bu insanlar dünyanın ışığı olan Rab İsa Mesih'in önünde durdukları halde gözlerini açıp bakmak, görmek istemiyorlardı. Onların bu tutumuyla Yaşaya peygamberin söylediği sözler gerçekleşmiş oluyordu. Bu sözler Mesih'in ölümünü önceden bildiren Yaşaya kitabının 53. bölümünde bulunmaktadır. Evet, Mesih'in öleceği bu insanlara bildirildi. Ama bu insanlar onu kabul etmediler. Ta önlerine kadar gelen ışığı reddederek karanlıkta kalmayı tercih ettiler. Aynen sabahleyin kalkıp kendi kendine ben bugün hiçbir şey görmeyeceğim. Tüm günümü akşama kadar gözlerimi hiç açmadan geçireceğim diyen adama benziyorlardı. Böyle bir adam da gözleri hiç görmeyen biri kadar kördür. Bundan sonraki alıntı Yaşaya kitabının 6. bölümünden yapılmıştır. Onların gözlerini körleştirdi ve yüreklerini sertleştirdi. Çok doğru bir söz ama bu ayetin de içerisinde bulunduğu metnin tamamı bulundurularak yorumlanması gerektiği unutulmamalıdır. İsa Mesih kendisini bu insanlara hem Mesih ve onların kralı olarak tanıtmıştı. Ama onlar onu resmen reddettiler. Şimdi de İsa onları açıkça reddediyordu. İyi dinleyin. Bu insanlar onu kabul etmek istemedikleri için gün gelecek artık hiçbir zaman onu kabul edemeyeceklerdi. Sevgili dostum, yeryüzündeki en tehlikeli şey nedir biliyor musunuz? İncil'in kurtuluş haberini duyup da bu habere sırt çevirmek. Bundan daha tehlikeli bir şey yoktur. Rabbin sözlerini sürekli olarak duyduğunuz halde bu sözleri kabul etmeyip reddederseniz gün gelir, bir daha bu sözleri hiçbir zaman duyamaz, göremezsiniz. Son sözü söyleyecek olan Tanrı'nın kendisidir. Onu hafife alamazsınız. Yuhanna 12. bölüm 42 ila 43. ayetlerde bununla birlikte önderlerin bile birçoğu İsa'ya iman etti. Ama Ferisiler yüzünden havra dışı edilmemek için iman ettiklerini açıkça söylemediler. Çünkü insandan gelen övgüyü Tanrı'dan gelen övgüden daha çok seviyorlardı diye yazıyor. Gerçekten çok yazık. Bu adamlar bugün kendilerini gizleyen korkak inananlar gibiydiler. Ama bunlardan ikisini daha sonra İsa Mesih'in cesedini çarmıh üzerinden indirirken göreceğiz. Yuhanna 12. bölüm 44 ila 46. ayetler arasında İsa yüksek sesle "Bana iman eden, beni gören, beni gönderen de görür. Bana iman eden hiç kimse karanlıkta kalmasın diye dünyaya ışık olarak geldim." İsa Mesih burada kendisinin dünyanın ışığı olduğu yolundaki büyük iddiasını tekrar etmektedir. Anımsayacaksınız, İsa Mesih doğuştan kör olan bir adamın gözlerini açmış, onu hem fiziksel hem de ruhsal anlamda ışığa kavuşturmuştu. O, bugün de hala kendilerinin kör olduklarını ve dünyanın ışığına muhtaç olduklarını kabul eden insanların gözlerini açmaya devam ediyor. Yuhanna 12. bölüm 47 ila 50. ayetler arasında, "Sözlerimi işitip de onlara uymayanı ben yargılamam. Çünkü ben dünyayı yargılamaya değil, dünyayı kurtarmaya geldim. Beni reddeden ve sözlerimi kabul etmeyen kişiyi yargılayacak biri var. O kişiyi son günde yargılayacak olan söylediğim sözdür. Çünkü ben kendiliğimden konuşmadım. Beni gönderen babanın kendisi ne söylemem ve ne konuşmam gerektiğini bana buyurdu. Onun buyruğunun sonsuz yaşam olduğunu biliyorum. Bunun için ne söylüyorsam babanın bana söylediği gibi söylüyorum," diyor İsa Mesih. Sevgili dostum, bizler Tanrı'nın sözü aracılığıyla yargılanacağız. Yaptığımız o küçük büyük iyilik işleriyle, sevaplarla yargılanmayacağız. Din konusunda bildiklerimiz ya da takındığımız tavırlar bizim nasıl yargılanacağımızı belirlemeyecek. Hayır, bizler Tanrı'nın sözüyle yargılanacağız. İsa Mesih yeryüzüne ilk geldiği zaman kurtarıcı olarak gelmişti. "Ben dünyayı yargılamaya değil ama kurtarmaya geldim." Ama bir sonraki gelişinde o yargıç olarak gelecektir. Göklerden gelen ses bugün de hala "Sevgili oğlum, budur, onu dinleyin," demeye devam etmektedir. Matta 17. bölüm 5. ayette okuduğumuz gibi. Böylece Yuhanna müjdesinin bu bölümünün sonuna gelmiş bulunmaktayız. İnsanlar gökten gelen sesi duymalarına rağmen bu sese sırtlarını döndüler. Kralı kabul etmediler. Onlar böyle yapınca elbette kral da onları kabul etmeyecekti. Çünkü o her zaman kraldır.